Ayrım 29, Hakikat Meydanı, Christian Jacques, sayfa 349, 57. bölüm. Ne demek hasta diye şaşırdı Panep.
Evet, hasta diye yineledi küçük esmer kadın. Taş yontucusu halat kasanın eşi saldırganca. Durum bu, onun için evde kalması gerek.
Bu sabah Krallar Vadisi'ne hareket ediyoruz ve tüm ekibe ihtiyacım var.
Kasa olmadan yapacaksın demek. Uyuyor ve ben onu uyandırmayacağım.
Demek bu işle kendim ilgileneceğim.
Ustabaşı olsan da evimin eşiğinden geçmene izin vermiyorum.
Daha ileri gitme yoksa sinirlenebilirim.
Eğer bana inanmıyorsan gidip bilge kadına sor. Kocamı muayene etti. Yataktan kalkamayacak kadar güçsüz olduğunu söyledi.
Panep meraklandı. Büyük adımlarla ışığın yaramaz bir yumurcağın burkulmuş bileğini tedavi ettiği muayenehanesine gitti. Kasa narin adamları oynuyor dedi dev adam.
Birkaç günde tedavi edebileceğim bir böbrek iltihabından yatıyor diye açıkladı bilge kadın.
Ayağa kalkamayacak, yürüyemeyecek, çalışamayacak durumda olduğunu söyleme bana.
Maalesef evet.
Bana bırak, senden çok daha çabuk iyileştiririm.
Kurallarımız bir hastayı şantiyede çalıştırmayı yasaklıyor.
Boyun eğmekten başka çare göremeyen Panep, kasanın adını ve işe gelmeme nedenini mezar günlüğüne kaydettirmek üzere mezar katibine gitti. Mezar katibini kaba bir gömlek giymiş, yazı takımlarını hazırlamış görünce şaşırdı.
Yoksa geçine kadar tırmanmak niyetinde misiniz Kenhir?
Tabii ki.
Bir an için de olsa yeni bir kral mezarının kazılmasını kaçıracağımı mı sandın? Haydi bakalım yola.
Panep'in eşeği kuzey rüzgarı doğruca kafilenin önüne geçti. Neredeyse sahibi kadar güçlü olan hayvan mezar kâdibinin avadanlıklarını taşımayı kabullenmiş, bir taraftan iki ayaklıların yavaşlığına, ayakları üzerinde durma yeteneksizliklerine kızıyor, bir yandan da tırmanışı hızlandırmaya çalışıyordu. Panep dualıklar ve taş kulübeler yaptıkları geçide giden patikaya girerken heyecanlandı. Zanaatkarlar çalışma dönemleri süresince orada uyur, orada kendilerini göğe yakın hissederlerdi. O yerin dinginliğini korumak amacıyla ateş yapmak, yemek pişirmek yasaklanmıştı. Yine de zanaatkarları leziz yemeklerden mahrum bırakmıyordu bu yasak. Geçitte geçirilen geceleri unutmak mümkün olmazdı. Panep harçla tutturulmuş, büyük kireç bloklardan yapılmış kulübesinin damına oturur, ölmez yıldızlarla çevrelenmiş büyük ayıyı seyrederdi hayranlıkla.
''Sen de mi uyuyamadın?'' dedi Kenhir.
''Atalara adanmış sütunları onarmak için geçirdiğimiz gün bütün uykumu sildi.'' Burada varlığı neredeyse elle dokunacak kadar belirgin olan Nefer'i düşünmediğim tek bir an bile geçmedi.
Rahat ol, onu koruyor ve yaşatıyorsun. Yine de başlamak niyetinde olduğun eseri iyi düşündün mü?
Başlangıçtan beri içimde taşıdığım ateş, Tav Sert'in ebedi istirahatgahının planını belirledi.
Hiç değişmedim Panep. Lonca mahkemesi önünde adaylığını desteklediğim o ilk günden beri bütün engelleri aşacağını biliyordum.
En ulu makam bile kararlılığından ve tutkundan bir şey kaybettiremedi sana.
Yine de ihtiyatlı ol. Öteki zanaatkarlar seninle aynı kumaştan yapılmadı.
Kenhir kulübesine üç odası olan tek kulübeye döndü. Odalardan birincisinde üzerinde sahibinin adı kazılı bir oturağı bulunan U şeklinde bir sıra ve taze su testileri, ikincisinde hasır bir döşek ile taş bir yatak, üçüncüsünde de mezar katibinin mezar günlüğünü tuttuğu taş bir masa vardı. Kenhir bu mütevazı kulübede yaşını ve ağrılarını unutuyor, loncayla paylaşmak bahtına eriştiği önemli anlarını yeniden yaşıyordu. Hakikat meydanının hizmetine girmek için parlak ama o derecede de sıkıcı görevleri reddetmekle ne akıllılık etmişti. Başka nerede hayatın sırlarına bu denli yaklaşabilir, başka nerede sınavların durmadan güçlendirdiği bir kardeşlik yaşayabilirdi? Krallar Vadisi'nin girişindeki malzeme deposunu beklemekle görevli Nübiyeli polis memuru Penbu, kuzey rüzgarının batı yakasının en ünlü eşeğinin geçmesine izin verdiyse de zanaatkarların yüzüne sorar gibi baktı. "Bir eksik var," dedi sonunda. "Halat kasa hastalandı," diye açıkladı mezar katibi. "Bize gelecek hafta katılacak." Ustabaşı Tusa'yı Penbu'nun Nübiyeli meslektaşını çağırıp Tavsert'in mezarı kazılır kazılmaz girişinde nöbet tutmakla görevlendirdi. Kısa bir kılıç, bir hançer, bir yay, oklar ve kısa bir baltayla silahlanmış polis memuru şantiyeye girmeye çalışan her kuşkuluyu öldürmeye yetkiliydi. Kurtarıcı şed marangoz Ditya'nın da yardımıyla kayalığın içindeki yarığa yapılmış atölyesine girmişti bile. Kapları, potaları, tasları, boya topaklarını yerleştirmek için raflar yaptılar. Malzemeyi güneşten korumak amacıyla beyaz bir bez gerdiler. Mezarın boyutları çizimci ve ressamların bolca malzemeye ihtiyaç duyacaklarını belirtiyordu. Henüz el değmemiş kayanın karşısında bilge kadın ustabaşına sırmalı bir önlük, altın bir çekiç ve kalem verdi. Panep çekici kalemin üzerine vurarak kayadan iki kireç parçasını kopardı, incelemesi için Fenet'e uzattı. "Kusursuz," dedi Fenet. Panep üzerine ateşin, setin burnu ve kulaklarını kazıdığı büyük kazmayı aldı. Taş yontucular da istekle ustabaşlarına yardıma girişti. Aletlerin ahenkli balesi başladı. O sırada öteki zanaatkarlar taş kırıklarını sazdan yapılmış sağlam sepetlere dolduruyor, sonra da şantiye dışına taşıyorlardı. "Bu duvar gerçek bir şaheser," diye haykırdı güçlü dat. "Bizi beklediğine yemin edebilirim." "Tükürüğünü boşa harcama," diye öğüt verdi ona somurtkan karı, "yoksa kolların yorulur." "Sen de vuruşlarını bana uydur, yoksa adalini incitirsin. Kasadan sonra başımıza ikinci bir narin çıktı." Panep sessizce aralarına girdi. Aletler kayada aynı sesle şarkı söyledi. "Bu Tranbel'i hemen ortadan kaldırmak lazım," dedi General Mehi. "Bu görevden hoşlanacağını tahmin ederken yanılmıyorum değil mi tatlı sevgilim?" Serkiyeta Nilüfer havuzunun kenarına uzanan kocasının sırtını ovuyordu. "Gerçekten de çok eğlenirdim ama şimdilik erken olur yumuşak aslanım."
"O sahtekara biraz süre tanımak mı istiyorsun?"
"Hala işimize yarayabilir."
"Tavsart'tan çekinmem için bir neden kalmadı. Öyleyse bize ihanet etmekten başka bir şey düşünmeyen o paçavrayı neden düşüneyim?"
"İyi ya işte. Böylesi bir özelliğe sahip olduğu için, hazırladığım kusursuz küçük planı uygulamak için ondan iyi bir müttefik bulamayız."
General merakla döndü. "Tranbel mi müttefikimiz? Mantıksız konuşuyorsun Serketa. Onun için önemli olan tek şey para."
İşaret parmağını usulca Mehin'in göğsünde gezdirdi. "İyi ya timsahım, iyi ya. O Suriyeli kalleş bu harika kusuru yüzünden hiçbir şeyden kuşkulanmayacak. Gözleri o kadar kamaşacak ki tedbir bile alamayacak."
"Beni meraklandırıyorsun yoksa strateji uzmanı mı oldun?"
"Sen karar ver." Serkiyeta planının ayrıntılarını açıkladıkça Mehin'in ağzı sulanıyordu. Karısının planı sadece kusursuz değildi, lonca üzerinde üstünlük kurmasını da sağlayacaktı. Panep şantiyenin böylesine çabuk ilerleyeceğini düşünememişti. Ne var ki zanaatkarların heyecanı ve ellerinin becerisi kayanın yarılmasını ve akıl almaz bir hızla derine inilmesini sağlamıştı. Böbrek iltihabından kurtulan halat kasada arkadaşlarına katılmış, gücünün hiç de eksilmediğini kanıtlamıştı. Resim atölyesinde de ikonografi programı yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştı. Heykeltıraşlar da geri kalmıyor, ustabaşının müdahale etmesi gerekmiyordu. Kenhir şimdiye kadar yaşamadığı derinlikte yoğun bir neşe duyuyordu. Panep ışıltısı ve kişisel büyüsünün gücü sayesinde özellikleri tükenmez görülen ekibe yeni bir heyecan aşılamayı başarmıştı. Geçitteki köyde geçirilen her gece ayrı bir mutluluktu. Yapılan işin keyfi çıkarılıyor, bir sonraki günün işleri tartışılıyor, ustabaşı bir karar verene dek her ayrıntı üzerinde sıkı tartışmalara giriliyordu. Tausert'in ebedi istirahatgahı bütün sağ ekibi avucuna almış gibiydi. Genellikle çok mesafeli duran kurtarıcı Shed bile büyük eserin tutkusunu yaşıyordu. Yaratıcılığın susuzluğuyla beslenen Panep yorgunluk nedir bilmeden gecede sadece 2 saat uyuyor, yıldızları izlerken bir sonraki gün için güç topluyordu. Her zaman ötekilerden önce kalkıyordu ustabaşı. Sonra seleflerinden biri tarafından kazınmış sütunun önünde diz çöküyor, uykusu daha ağır olanları uyandırmadan önce dirilen güneşi selamlama törenini gerçekleştiriyordu. Kenhir acıyla geriniyordu.
''Böylesi çılgınlıklar artık bana göre değil, yine de ne inanılmaz dakikalar yaşıyoruz.''
''Gerçekten de öyle.''
''Haini düşünüyorsun değil mi?''
''Ve Nefer'in ölümünü her sabah.''
''Daha her şeyin bitmediğinden şüpheleniyorum.''
Ustabaşının gözleri sabitleşti. ''Geçide varan patikada biri var.'' ''Emin misin?''
''Sanırım bir kadın.''
58. Bölüm. Panep yanılmamıştı. Narin silüetinden gelenin lekesiz uhabet olduğunu çıkardı. Elinde yiyecek sepeti olmadığını görünce bütün bu zahmete kişisel suçlamalarda bulunmak için katlandığından endişe etti Panep. Ne var ki genç kadın ustabaşının tahminlerini yanıltmakta gecikmedi. Perra Mesu'dan acil bir mesaj geldi. Postacının ısrarını duyunca senin ve mezar katibinin durumdan bir an önce haberdar edilmesi gerektiğini düşündüm.
''Teşekkürlerimizi kabul et Uabet.
Köye dönüyorum.''
Kenhir Vezir Hori'den gelen mesajı okudu.
''Bu mektubun kraliçe Tavsert'in elinden geçmesi gerekmez miydi?'' diye sordu Panip.
''Yaşlı katibin keyfi kaçmıştı. Set Naat'ın da Krallar Vadisi'nde ebedi istirahatgahını kazmamızı istiyor.''
''Tebu'nun emrinde değil.''
''Setnaht da Firavun diye hatırlattı Kenhir. Onun için emirleri de yasal. İtaat etmek zorundayız.''
''Aynı anda 2 mezar. İmkansız. Zaten ekipten mümkün olanın fazlasını istemiştim.''
''Yine de bir çözüm bulmak zorundayız.''
''Tavsert'in ebedi istirahatgahının yapımını yavaşlatmak mı?
Söz konusu olamaz. Setnaht'la pazarlık edin Kenhir. Onu biraz sabırlı olmaya ikna edeceğinizden eminim.''
''Yeteneklerimi abartıyorsun. Bu mektuba bakılırsa Firavun'un oldukça acelesi var. Üstelik ebedi istirahatgahının yerini bile kararlaştırmış. Büyük saygı duydu Firavunlara. 1. Ramses, 1. Seti ve 2. Ramses'e yakın olabilmek için vadinin ortasında.''
Vadinin koşullarını göz önünde bulundurarak Firavun'a bir öneride bulunmak loncanın görevi değil mi? Şimdiye kadar hiçbir hükümdar bir tiran gibi davranmadı. Seçim kararı hep bize bırakıldı.
''Bu öneriyi en azından incelemeyi kabul edecek misin?'' diye sordu kendini kapana sıkışmış gören Kenhir. ''Zanaatkarlar yorgun. Köye dönmenin zamanı geldi.''
Toplantı oldukça gürültülüydü. Yine de ataların koruması altındaki tapınağın kutsallığı ve koltuğu boş duran suskun Nefer'in görünmez varlığı nedeniyle herkes dikkatli konuşmaya çalıştı.
''Durum çok açık.'' diye özetledi Aslan Userhat. ''Aynı zamanda hüküm süren 2 firavun var. İkisi de mezarını istiyor. Oysa biz sadece 1 mezar kazabiliriz. Tausertinkine başladığımıza göre, firavun kraliçenin Teb'de oturduğunu da göz önünde bulundurunca tartışmanın gereği yok.''
''Hiç de değil.'' diye itiraz etti Çakal Unes. ''Kurallarımız firavun emirlerine itaat etmemizi gerektiriyor. Özellikle de ebedi istirahatgah gibi bir konuda.''
''Kendini 2'ye bölüp aynı anda 2 yerde birden çalışabilir misin?'' diye sordu Alim Tuti.
''Setnaht itirazını ağır cezalandırır.'' diye endişelendi Neşeli Renupe.
''Bırakalım onunla kraliçe Tavsert anlaşsın.'' önerisinde bulundu Alatkasa.
''Mezar katibinin görevi bizi böyle zor durumlardan kurtarmak değil mi?'' diye sordu Pişkin Somunpay.
''Safları sıkıştıralım ve bölünmeyelim.'' dedi kurtarıcı Şed.
''Tek bir çözüm var.'' diye kestirip attı ustabaşı. ''Her ikisini de memnun etmek.'' ''Bunu nasıl yapacakmışsın?'' diye merak etti araştırmacı İpuy.
Önce size 3 gün izin vererek, sonra vadinin merkezinde Setnaht'ın mezarını kazacak kısıtlı bir ekip kurarak...
''Sen de katılacak mısın?'' diye sordu cömert Lidya.
''Hayır, ben asıl şantiyeyle ilgileneceğim.''
''Kimi görevlendireceksin?''
Güçlü Naht, Burun Fenet ve araştırmacı İpuy onlara verdiğim bir vadi planına dayanarak çalışacak. Hain bu sözleri duyunca ustabaşının görevden alınmasını sağlayacak tehlikesiz bir plan oluşturmaya başladı. Panep aradan çekilince lonca sarsılacak, savunması zayıflayacaktı. İşte o zaman ışık taşı erişilebilir olacaktı. Gecenin ortasında çirkin hayvan ile kapkaranın dikkatli bakışları önünde mekanizmasını sadece ustabaşı ile kendisinin bildiği 3 kilidi döndürerek kapalı odanın kapısını açmaya girişti Kenhir.
''Gözüne çarpan bir şey var mı?'' diye sordu Panep.
''Hiçbir belirti yok.'' Yaşlı katip elindeki meşalenin ışığından yararlanarak 1. sınıf bakır kalemleri bir kenara çekti, sonra da abanozdan yapılmış ağır sandığın üzerindeki kalın ipi çözmeye koyuldu. Kapağı kaldırırken yüreği endişeyle sıkıştı ama hazine yerli yerindeydi. Kenhir ebedi istirahatgarların yerini gösteren Krallar Vadisi haritasını büyük bir dikkatle çıkardı.
''Bizi ilgilendiren bölümün kopyasını çıkaracağım.'' dedi Panep. ''Yarın sabah Fene'de veririm.''
Ustabaşı hızla çalışmaya koyulurken Kenhir dikkatle etrafı dinledi. Amansız birer nöbetçi olan köpek ve kazdan hiç ses çıkmıyordu. Kenhir kapalı odanın kapısını kilitlediğinde hiçbir olay olmamıştı. Köy sakince uyuyordu.
''Bundan hoşlanmadım.'' dedi ustabaşı.
''Gölge yutucunun saldırısını mı bekliyordun?''
''Hayır, Setnaht'ın isteklerinden söz ediyorum.''
''En iyi çözümü buldun, herkes de kabul etti.''
''En iyi çözüm, pek emin değilim.''
''Neden çekiniyorsun Panep?''
''Bunu ben de bilmek isterdim ya, gidip uyuyalım.''
Yerde buruşuk peştemallar, düzensiz bir mutfakta üst üste yığılı bulaşıklar, darmadağınık bir yatak. Burun Fenet'in evinin iyi bir temizliğe ihtiyacı vardı. Boşandıktan bu yana taş yontucunun ev işlerine gereken önemi verdiği söylenemezdi. Panep onu sarsarak uyandırdı.
''Uyan Fenet.''
''Ha, sen miydin? İyi ama bugün izinli değil miydik?''
''İşte ben ilk kazmayı vurduktan sonra yararlanacağım plan.''
''İncelemeden önce gözlerini açmayı başarmalıyım.''
''Bir hizmetçi işine yarardı bence.''
''Hayır hayır, evimde yeni bir kadın istemiyorum. Süpürgeyi kendim kullanabilirim.''
''Eğer söz veriyorsan.''
''Bir hakikat meydanı hizmetkarının tek bir sözü vardır.'' diye hatırlattı Fenet ayağa kalkarken. ''Ama dur bir dakika. Neden böylesine önemli bir iş için beni seçtin?''
''Çünkü koşullar bu işi üstlenmeme izin vermiyor. Endişelenme. Bir kaza olursa tek sorumlusu benim.''
''İyi, yüzümü yıkayayım, sonra birlikte vadiye gideriz.'' Dakter mutlu görünmüyordu. Bozulan bağırsakları yüzünden birçok kez mola vermek zorunda kalmış, bu tür maceralara alışık olmayan bilginin varlığından zaten şikayetçi olan polislerin yürüyüşünü yavaşlatmıştı. Ne var ki Dakter'e tartışmasız itaat etme emrini bizzat General May'den alan komutan, mangasındaki adamların ses çıkarmasını yasaklamıştı.
''Hala Libyalılardan bir iz yok mu?'' diye sordu.
Bağırsaklarındaki kasılmayı önlemek için karnının üzerine sıcak bir taş bastıran Dakter.
''Tam tersine var. Bana kalırsa düşünmenin zamanı geldi.''
''Neyi düşünmenin komutan?''
''Durum birazdan çok tehlikeli olacak. Libyalılar vahşi hayvanlardan da korkunçtur. Bu yüzden çatışma şiddetli geçecek. Sizin gibi biri böyle bir çatışmaya hazır değildir.''
Dakter bir kurbağa gibi şişti. ''General May bana bir görev verdi. Tehlike ne kadar büyük olursa olsun o görevi yerine getirmekle kararlıyım. Bu aramanın şefi benim, sadece ben. O Libyalıları canlı istediğimi unutmayın sakın.''
''Ne çölü ne de peşinde olduğumuz avı tanımadığınız belli.
Bu ekibin en iyi uzmanlardan oluşturulduğu söyleniyor, kanıtlayın.'' Komutan meydan okumayı hakaret olarak aldı.
''Evet, biz en iyileriyiz ve bunu kanıtlayacağız.''
''Ben de bunu umuyordum. Libyalıları ne zaman yakalarız?''
''En geç 2 günde. Daireler çizmeye, arkalarında iz bırakmaya başladılar.
Başka bir deyişle yoruldular, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ne kadar kurnaz olurlarsa olsunlar, elimizden kurtulamazlar.
29. ayrımın sonu. Sayfa 359.